Ayrım 2, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 22. İçkiler geldi, bir bardağını ona doğru ettim. Ne zamandan beri St. Mary'de kilise bakıcılığı yapıyorsun?
41 yıldan beri.
Adam içkisini birkaç yudumda bitiriverdi. Hey, bir içki daha ısmarlayayım, sen de bana şu Steiner'den söz et. Ağız mızıkası birden susuverdi, konuşmalar da kesildi. İhtiyar Laker Armsby kadehinin üzerinden bana kurnaz kurnaz bakıyordu.
Steiner mi diye mırıldandı. Şey canım Steiner şeydi.
George Wald araya girdi, boş bardağı aldı, elindeki bezle masayı silmeye koyuldu.
Tamam efendim, saat geldi.
Saatime baktım, 2:30'tu. Yanılıyorsun dedim, kapanma vaktine daha yarım saat var. Adam vodka bardağımı alıp bana uzattı.
Burası şahsın malıdır beyim. Böyle küçük ve sakin bir kasabada bizler dilediğimiz gibi davranırız ve kimse de böyle şeylere karışmaz. Eğer ben dükkanı 2:30'da kapatacağımı söylemişsem, dükkanın kapanış saati 2:30'dur.
Adam tatlı tatlı gülümsedi.
Yerinizde olsam içkimi bitirirdim efendim.
Hava enikodu gerginleşmişti, adamların hepsi de oturdukları yerden donuk bakışlarla beni süzüyorlardı. O kara sakallı iri kıyım adam masanın öbür ucuna kadar geldi. Masaya uzanıp sert sert bana baktı. Alçak ve ürkütücü bir sesle,
''George'u duydunuz'' dedi. ''Şimdi paşa paşa şu içkinizi bitirin de çekin arabanızı. Hangi cehennemden geldinizse oraya dönün.''
Hava her dakika biraz daha kötüleştiği için adamla tartışmadım. Vodkamı hiç acele etmeden ağır ağır içtim. Bu davranışımla onlara mı yoksa kendime mi bir şeyler ispatlamaya çalıştığımın da farkında değildim. Ne garip, hiç sinirlenmemiştim. Bu inanılmaz olaylar beni sadece büyülemişti ve artık batağa iyice saplandığım için geri dönmeme de imkan yoktu. Mutlaka sorularıma cevap almalıydım ve bunu başarmanın tek yolu da açık seçik görülüyordu. Peugeot'a bindim, köprüyü geçtim, kilisenin yanından ilerleyip kasabadan ayrıldım. Blakeney yoluna Peugeot'u kenardaki patikaya çektim. Arabanın torpido gözünden küçük Pentax kamerayı alıp oradan saptım. Kiliseyi birkaç yüz metre geçtikten sonra uzaklaştım. Korkmuyordum. Öyle ya, bir tarihte de Belfast'taki Europa Oteli'nden silahlı kişilerin eşliğinde havaalanına götürülmüş, canımı düşünüyorsam ilk uçağa binip oradan uzaklaşmam ve bir daha geri dönmemem salık verilmişti. Oysa daha sonra birkaç kez Belfast'a dönmüştüm. Hatta bu serüvenlerim bana bir de kitap kazandırmıştı. Kilisenin avlusuna döndüğüm zaman Steiner ile arkadaşları için yazılmış olan mezar taşını bıraktığım gibi buldum. Bir budalalık yapmadığımdan emin olmak için taşın üzerindeki yazıyı birkaç kez dikkatli okudum. Taşın çeşitli açılardan fotoğraflarını çektim ve telaşla kiliseye doğru yürüyüp içeri daldım. Kulenin giriş bölümünde bir perde vardı. Perdenin arkasına geçtim. Koroda görev alan çocukların kırmızı pelerinleri ve beyaz cübbeleri gayet düzgün bir şekilde bir askıya asılmıştı. Kenarları demirli eski bir bavul vardı. O kasvetli karanlığın içinden birkaç çan ipi aşağıya sarkıtılmıştı. Duvarda da 1936 yılının 22 Temmuz günü 5058 kez çan çalındığını bildiren bir yazı göze çarpıyordu. Laker Armsby'nin de o gün çan çalan 6 kişi arasında yer almış olmasını ilginç bulmuştum. Tahtadaki kurşun delikleri daha da ilginçti, ancak bunların içleri doldurulup boyanmıştı. Ben asıl ölü kayıt defterinin peşindeydim ama görünürde böyle bir defter yoktu. Burada başka bir defter ya da evrak da göze çarpmıyordu. Perdenin arkasından dışarı çıktım ve hemen vaftiz kurnasının birisindeki duvarda küçük bir kapı gözüme ilişti. Kapının tokmağını şöyle biraz kurcalar kurcalamaz kapı kolayca açılıverdi. Kendimi küçük bir odada buldum. Burasının küçük bir depo olduğu belliydi. Odada büyüyecek bir tahta dolap ve bir de eski model masa vardı. Önce dolabı açmak istedim ve açar açmaz da hazineyi buldum. Kayıt defterleri, dosyalar dolabın raflarından birine tarih sırasına göre yerleştirilmişti. 3 kayıt defteri vardı ve 1943 yılına ait kayıtlar 2. defterdeydi. Defterin yapraklarını çarçabuk karıştırdım ve hemen içime bir umutsuzluk, bir karamsarlık kapladı. 1943 yılının Kasım ayında 2 kişi ölmüştü ve bunların ikisi de kadındı. Defterin yapraklarını çevirip 1943'ün başlarındaki kayıtları incelemek istedim. Bu da uzun sürmedi. Defteri kapayıp yerine koydum. Demek benim için bir yol daha kapanmış oluyordu. Şu Steiner denen adam her kim ise burada gömülmüş olsaydı kayıt defterinde adına rastlamam gerekecekti. İngiliz yasaları böyle emrediyordu. Peki ama bütün bunlar da ne demek oluyordu acaba? Deponun kapısını açıp dışarı çıktım. Kapıyı da kapadım. Meyhanede gördüğüm adamlardan ikisi George Wilde ile kara sakallı adam karşımda duruyordu. Sakallı herifin elinde çift hazneli bir de tüfek vardı. Wilde nazik bir tavırla size çekip gitmenizi salık vermiştim efendim. Bunu inkar edemezsiniz. Peki niye aklınızı başınıza almadınız? Kara sakallı adamdan ne bok yemeye bekliyoruz dedi. Hadi şu işi bitiriverelim. O iri cüssesinden umulmayacak bir çeviklikle yerinden fırladı. Yağmurluğumun yakalarına yapıştı. O anda arkamdan deponun kapısı açıldı ve Verrocker dışarı çıktı. Onun nereden geldiğini Allah bilirdi ama papazı görmek beni birden sevindirdi. Papaz kuzum, burada neler oluyor diye sordu. Kara sakal sen bu işi bize bırak peder dedi. Evvel Allah biz bunun üstesinden geliriz. Barker, sen hiçbir şeyin üstesinden gelmeyeceksin Arthur Seymour dedi. Şimdi geriye çekil bakalım. Seymour şaşkın şaşkın papaza baktı. Elini hala üzerimden çekmemişti. Bir biçimine getirip ona haddini bildirebilirdim ama bunun bir yararı olmayacaktı. Barker tekrar Seymour diye bağırdı. Bu kez adamın sesi gerçekten taş gibi sertti. Seymour yavaş yavaş elini çekti. Barker, ''Bir daha buraya dönmeyin Bay Higgins'' dedi. ''Sanırım artık böyle bir serüvenin size bir çıkar sağlamayacağını da anlamışsınızdır.'' Güzel bir bahane bu. Bağırış çağırış beklemiyordum hele Verrocker'ın araya girmesinden sonra böyle bir ihtimal ortadan kalkmıştı. Fakat oralarda sürtüp durmak hiç de akıllıca bir iş olmayacaktı. Bu nedenle koşar adımlarla arabaya doğru yürüdüm. Bu esrarengiz olayın sırrını düşünmeye daha sonra sıra gelecekti. Patikaya vardığım zaman Laker Armsby arabanın motor kapağının üzerine oturmuş sigara sarıyordu. Ben arabaya yaklaşırken o da ayağa kalktı. ''Ah çok şükür gelebildiniz'' dedi. ''Demek ellerinden kurtulabildiniz.'' Adamın yüzünde gene o garip alaycı ifade belirmişti. Cebimden bir sigara çıkarıp ona uzattım. ''Bir şey söyleyeyim mi? Sen öyle göründüğün gibi saf, bilgisiz bir adam değilsin.'' Armsby sinsi sinsi gülümsedi ve sigarasının dumanlarını yağmura savurdu. ''Ne kadar?'' Onun ne demek istediğini hemen anlamıştım. Fakat o an için ben de oyunu sürdürmek istedim. ''Ne demek istiyorsun yani?'' ''Bu işe sen ne değer biçersin? Steiner meselesini öğrenmek için kaç para verirsin?'' Armsby arabaya yaslanmış bana bakıyor, harekete geçmemi bekliyordu. Ben de cüzdanımı çıkardım, içinden 5 pound'luk bir banknot ayırıp parmaklarımın arasında tuttum. Adamın gözleri parladı, elini paraya uzattı. Hemen elimi geri çektim. ''Yo, olmaz, önce sorularımı cevaplandır.'' ''Pekala beyim, ne öğrenmek istiyorsunuz?'' Bu Kurt Steiner'ı merak ettim. Kimin nesiydi bu adam? Arms bir sırıttı, gözlerini kısmıştı. Dudaklarında alaycı bir ifade vardı. ''Bu sorunun cevabı gayet basit. Bay Churchill'i öldürmek için adamlarıyla buraya gelen Alman subayıydı.'' Öyle afallamıştım ki şaşkın şaşkın adamın yüzüne bakmaktan başka bir şey yapamadım. Arms bir parmaklarımın arasından parayı çekip aldı ve hemen oradan toz oldu. İnsan bazen hayatta öyle haklı hayale gelmedik durumlarla karşılaşır ki birden beyninden vurulmuşa döner. Örneğin telefonda yabancı bir sesin çok sevdiği bir kimsenin az önce öldüğünü bildirmesi gibi. Sözcükler anlamını kaybeder, zihin kısa bir süre için gerçeklerle ilişkisini keser. Olanları kabullenecek gücü kendinde buluncaya kadar bir bocalama devresi geçirir. İşte Laker Armsby'nin bu şaşırtıcı açıklamasından sonra ben de bu hale gelmiştim. Hani adamın dediklerinin inanılmaz şeyler olmasından değildi bu. Hayattan aldığım bir ders varsa o da şudur. Bir şeyin imkansız olduğunu söylerseniz, o imkansız denilen şey belki de bir hafta içinde gerçekleşiverir. Armsby'nin sözlerinin altında gizlenen gerçek öyle müthiş bir şeydi ki, bir an için aklım başımdan gider gibi oldu, çılgına döndüm. Gerçek oradaydı, bunun varlığının farkındaydım. Fakat bilinçli olarak düşünmek istemiyordum. Blakeney Oteli'ne döndüm, eşyamı topladım, borcumu ödeyip geriye dönmek üzere yola koyuldum. Gerçi o zaman ben farkında değildim ama hayatımın bir yılını kapsayacak uzun bir yolculuğun birinci durağıydı bu. Yüzlerce dosya, düzinelerle görüşme, dünyanın hemen yarısını kaplayan yolculuklarla dolu bir yıl. San Francisco, Singapur, Arjantin, Hamburg, Berlin, Varşova ve hatta Belfast'ta Falls Caddesi. Beni gerçeğe ulaştırabileceğine inandığım küçücük bir ipucunu ele geçirmek için de bütün bu uğraşmalar. Kurt Steiner bilmecesi hakkında biraz bilgi toplayabilmek, onu biraz anlayabilmek için yani. İkinci bölüm. Bir bakıma her şeyi Otto Skorzeny 12 Eylül 1943 günü İkinci Dünya Savaşı'nın en parlak, en cüretli komando darbesini gerçekleştirmekle başlatmış sayılırdı. Bu darbe sayesinde Adolf Hitler'e kendisinin her zamanki gibi haklı olduğunu, ordu genel kurmayının ise yanıldığını ispatlamış sayılıyordu. Hitler'in kendisi de Alman ordusunun niye şu savaşın başından beri yararlı işler gören İngiliz komando birlikleri gibi bir birliğe sahip olamadığını birdenbire merak etmişti. Yüksek komuta heyeti Hitler'i tatmin edebilmek amacıyla böyle bir birlik kurmayı kararlaştırmıştı. O sıralarda genç bir SS teğmeni olan Skorzeny de bölüğünden geri çağrılmış, Berlin'de yüksek komuta heyetine topuk çarpıp duruyordu. Yüzbaşılığa yükseltilmiş ve Alman özel birliklerinin başına getirilmişti. Yüksek komuta heyeti iş olsun diye bu birliği kurmuştu ve aslında işin hiçbir değeri yoktu. Ama kumandanların tahminlerinin aksine Skorzeny parlak bir asker olduğunu ispatladı. Bu iş Skorzeny için tam biçilmiş kaftandı. Kısa bir süre sonra da olaylar Skorzeny'nin yeteneğini ispatlamasını sağlayacaktı. 3 Eylül 1943 günü İtalya teslim oldu. Mussolini görevinden azledilmiş, Mareşal Badoglio onu tutuklatıp gizlice bilinmeyen bir yere götürmelerini sağlamıştı. Hitler ise eski müttefikinin mutlaka bulunup serbest bırakılmasını istiyordu. Bu olacak iş değildi ve şu büyük Erwin Rommel'in kendisi bile bu tasarıyı beğenmemiş, bu iş onun üzerine yıkılmasa diye dua etmişti. Bu iş onun üzerine yıkılmamıştı. Çünkü Hitler görevi Skorzeny'ye vermişti. O da büyük bir istek ve hevesle bu görevi benimsemişti. Çok geçmeden de Mussolini'nin Abruzzi'de Gran Sasso Dağı'nın tepesindeki Sports Otel'de tutuklu olduğunu ve tam 250 muhafız tarafından korunduğunu öğrenmişti. Skorzeny 50 paraşütçüyle dağa inmiş, otele saldırmış ve Mussolini'yi kurtarmıştı. Mussolini küçük bir uçakla Roma'ya, oradan da Hitler'in doğu cephesindeki karargahı olan Kurt İnine götürülmüştü. Karargah Doğu Prusya'nın kasvetli, rutubetli ve sık ağaçlı bir yöresi olan Rastenburg'daydı. Bu başarı Skorzeny'ye şövalyelik ünvanı dahil bir sürü madalya ve nişan kazandırmıştı. Bundan sonra da aşağı yukarı aynı türde cesaret isteyen olmayacak işleri yapmasını sağlayacak, böylelikle bir efsane kahramanı niteliğini kazandıracak önemli bir göreve atanmıştı. Bu tür işleri kuşkuyla karşılayan ve değer vermeyen yüksek komuta heyeti Skorzeny'nin başarısını umursamamıştı. Ama Führer öyle yapmadı. Hitler sanki dünyalar onun olmuş gibi sevinçliydi. O gece çılgınlar gibi dans edip durdu. Mussolini'nin Rastenburg'a varışını izleyen çarşamba gecesi de İtalya'da olup bitenleri eski dostuyla görüşmek amacıyla düzenlediği toplantıda da gene öyle neşeliydi. Harita odası çam tahtasıyla kaplanmış duvarları ve tavanıyla şaşılacak derecede sevimli bir yerdi. Bir köşede kare biçiminde bir masa vardı. Masanın çevresine 11 sandalye dizilmişti. Masanın ortasındaki vazoda çiçekle doluydu. Odanın öbür ucunda ise uzun harita masası vardı. Masanın yanında durup İtalyan sınırındaki durumu tartışan küçük grup, Mussolini'nin kendisi, Propaganda ve Savaş Bakanı Joseph Goebbels, SS birliklerinin başkumandanı, Devlet Polis Örgütü'nün başkanı Reichsführer, Heinrich Himmler ile Askeri İstihbarat Örgütü Abwehr'in başkanı Amiral Wilhelm Canaris'ten oluşmuştu. Hitler odaya girince hepsi doğrulup hazır ol durumuna geçtiler. Hitler neşeliydi, gözleri parlıyordu. Dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Onun böyle çevresine gülücükler saçması pek ender görülürdü. Doğru Mussolini'nin yanına gitti. Onunla pek hareketli bir şekilde elini iki avucunun içine alarak tokalaştı. ''Bu gece çok daha iyi görünüyorsun Duce'' dedi. ''Gerçekten çok daha iyisin.'' Hitler'den başka herkes İtalyan diktatörünün perişan bir halde olduğu kanısındaydı. Duce yorgun ve huzursuzdu. O eski ateşli görünüşünden pek eser kalmamıştı. Duce zorla gülümsemeye çalıştı ve Führer ellerini çırptı.
Beyler, söyleyin bakalım, İtalya'da bundan sonraki girişimimiz ne olacak? Gelecekten neler bekleyebiliriz? Senin düşüncen nedir Herr Reichsführer?
Himmler gümüş kenarlı burundan sıkma gözlüğünü çıkardı. Hitler'e cevap verirken dalgın dalgın camlarını temizlemeye koyuldu.
Tam zafer Führer'im, başka ne olabilir? Duce'nin şimdi bizim aramızda olması, şu hain Badoglio'nun ateşkes kararını imzalamasından sonra durumu büyük bir başarıyla kurtardığınızı kesin olarak kanıtlamaktadır.
Hitler yüzünde ciddi bir ifadeyle başını salladı ve Goebbels'e döndü.
Ya sen ne diyorsun Josef?
Goebbels'in koyu renk çılgın bakışlı gözleri heyecandan parıl parıl parıldıyordu.
Ben de aynı kanadayım Führer'im. Duce'nin kurtarılması ülke içinde de dışında da büyük heyecan yarattı. Dostlarımızla düşmanlarımızla hayran kaldılar bu işe. İlham verici rehberliğiniz sayesinde birinci sınıf bir moral zaferini kutlama olanağına sahibiz.
Hitler yüzünde acı bir gülümsemeyle önündeki haritaya bakan Canaris'e dönerek
''Generalime teşekkür borçlu değilim.'' dedi. ''Ya siz ne düşünüyorsunuz Herr Amiral? Siz de bunun birinci sınıf bir moral zaferi olduğu kanısında mısınız?''
Bazen gerçeği açık açık söylemek yararlı olur. Bazen de tam aksine açık sözlülük zarar verir. Hitler'in karşısında ise bunu kestirebilmek her zaman çok zor oluyordu.
Führer'im, İtalyanların savaş filosu şimdi Malta Kalesi'nden yönelen silahların tehdidi altında demirlemiş, Korsika ve Sardunya'yı terk etmek zorunda kaldık. Gelen haberlere bakılırsa eski müttefiklerimiz karşı tarafla birlik olup savaşmaya hazırlanıyorlarmış.
Hitler'in beti benzi atmıştı, gözleri parlıyordu. Alnında ter taneleri birikmişti ama Canaris sözlerini sürdürdü.
Duce'nin kurduğu yeni İtalyan Sosyalist Cumhuriyeti'ne gelince,
amiral omuzlarını silkti.
Şimdiye kadar hiçbir tarafsız ülke, hatta İspanya bile diplomatik ilişki kurmaya yanaşmadı. Çok üzgünüm ama Führer'im, benim kanımca bu ülkeler diplomatik ilişki kurmayacaklar.
Hitler öfkeyle bağırdı.
Senin kadınca mı? Senin kadın mı? Senin de generallerden kalır yerin yok. Onların sözünü dinlediğim zaman ne oluyor gördünüz. Her yerde yenilgi, başarısızlık.
Hitler biraz telaşlanmış görünen Duce'nin yanına gitti, kolunu boynuna doladı.
Duce, burada oluşunu kumandanlara mı borçlu? Hayır, kendisi burada çünkü ben bir komando birliği kurulmasını istedim. İçgüdüm bana yapılacak en doğru işin bu olduğunu önerdi.
Goebbels tasalı görünüyordu. Himmler ise her zamanki gibi sakin ve esrarengizdi. Ama Canaris kendini savundu.
Ben sizin şahsınızı eleştirmek istemedim Führer'im.
Hitler pencerenin önüne gitmiş, kollarını arkasına kavuşturup dışarısını seyre koyulmuştu.
Ben böyle şeyleri önceden sezerim. Bu tür bir işlemin ne derece başarılı olacağını da önceden kestirmiştim. Hepsi de gözü pek bir avuç insan.
Hitler hızla arkasına döndü.
Ben olmasam Gran Sasso olmayacaktı. Çünkü ben olmasaydım Scorzeni de olmayacaktı.
Hitler bu sözleri sanki İncil'den bir ayet okur gibi sıralıyordu.
Size de fazla yüklenmek istemem Herr Amiral. Fakat son zamanlarda Abwehr'de siz de hangi işi başardınız lütfen söyler misiniz? Bana öyle geliyor ki yapabildiğiniz tek iş de Dohnanyi gibi hainleri yetiştirmek oldu.
Abwehr'de çalışan Hans von Dohnanyi, Nisan ayında devlete ihanet suçundan tutuklanmıştı. Şimdi Canaris'in iyice beti benzi atmıştı ve gerçekten tehlikeli bir noktaya gelmişti.
''Führer'im, bu benim isteğimle olmadı.'' dedi.
Hitler onu aldırmadan Himmler'e döndü.
''Ya siz Herr Reichsführer, siz ne düşünüyorsunuz?''
''Himmler, ben sizin görüşünüze tümüyle katılıyorum Führer'im. Evet, tümüyle katılıyorum ama biraz da kendime övünç payı çıkarıyorum.''
Ne de olsa Scorzeni bir SS subayıdır. Diğer taraftan Gran Sasso işinin aslında Brandenburgluların görevi olduğunu hatırlatmak isterim.
Himmler savaş yıllarında özel görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş Brandenburg bölüğünden söz ediyordu. Bu bölük sözüm ona Abwehr'in ikinci şubesi yani sabotaj bölümü tarafından yönetilecekti. Canaris'in tüm çabalarına rağmen bu üstün güç daha çok Rus hatlarının gerisinde kapkaç işlerle uğraşmış, gücünü bu uğurda yitirmişti.
Hitler çok doğru dedi. Şu sizin değerli Brandenburglularınız neler yaptılar? Sözü bile edilemeyecek işler.
Hitler gene sinirlenmeye başlıyordu ve her zamanki gibi hafızasının gücünü ortaya koymaya başlamıştı. Bu Brandenburg bölüğü kurulduğu zaman özel görevler topluluğu adı verilmişti. Hatırladığım kadarıyla topluluğun ilk kumandanı von Hippel'in adamları da eğitimleri sona erdiği zaman şeytanı bile deliğinden çıkaracak duruma geleceklerini söylemişti. Ben bu sözleri komik buluyorum Herr Amiral. Çünkü hatırladığıma göre onlar bana Duce'yi getirmediler. Bu işi ben halletmek zorunda kaldım. Führer'in sesi enik onu yükselmişti. Gözleri ateş saçıyordu. Yüzü terden ıslanmıştı. Hiç diye avaz avaz bağırdı. Siz bana hiçbir şey getirmediniz. Oysa bu adamlar emrinizdeyken ve size bunca kolaylık sağladığına göre bana İngiltere'den Churchill'i getirecek güçlü olmalıydınız. Hitler odadakilerin yüzlerini teker teker incelerken ortalık derin bir sessizliğe gömüldü. Öyle değil mi? Mussolini şaşırmış görünüyordu. Goebbels iştiyakla başını salladı. Ateşi körükleyen de Himmler oldu. Neden olmasın Führerim? Siz Duce'yi Gran Sasso'dan kurtarmakla her şeyin başarılabileceğini ispatladınız. Çok haklısın. Hitler gene sakinleşmişti. Abwehr'in gücünü bize ispatlaması için bundan daha güzel bir fırsat olamaz Herr Amiral. Kanaris donmuş kalmıştı. Aman Führerim, siz şey mi demek istiyorsunuz? Bir İngiliz komando birliği Rommel'in Afrika'daki karargahına baskın yapmıştı. Aynı tür gruplar birçok kereler Fransa kıyılarına baskınlar düzenlediler. Alman çocuklarının onlardan daha az yetenekli olduklarını mı söylemek istiyorsunuz? Hitler Kanaris'in omzunu okşadı ve tatlı bir sesle ''Bu işi becermeye bak Herr Amiral'' dedi. ''Harekete geç. Sonunda elim boş dönmeyeceğinden eminim.'' Führer Himmler'e döndü. ''Siz de benim görüşüme katılıyor musunuz Herr Reichsführer?'' Himmler hiç bocalamadan ''Elbette'' diye karşılık verdi. ''Hiç değilse bu planın uygulanıp uygulanamayacağı araştırılır. Abwehr herhalde bu kadarını başaracak güçtedir.'' Himmler yıldırım çarpmış gibi hareketsiz duran Kanaris'e hafifçe gülümsedi. Amiral kuru dudaklarını diliyle ıslatıp çatlak bir sesle ''Emredersiniz Führer'im'' dedi. Führer kolunu amiralin boynuna doladı. ''Güzel, sana gene eskisi gibi güvenebileceğimi biliyordum.'' Führer adamların hepsini ileriye göndermek istiyormuş gibi kolunu uzattı ve haritanın üzerine eğildi. Şimdi de beyler İtalya'daki durumu inceleyelim.'' Kanaris ile Himmler o gece Dornier uçağıyla Berlin'e dönüyorlardı. Rastenburg'dan aynı zamanda fakat ayrı ayrı arabalarla ayrılıp 9 mil uzaklıktaki havaalanına gittiler. Kanaris nihayet merdivenleri tırmanıp Dornier'e girdiği zaman 15 dakika geç kalmıştı ve hiç de neşeli gözükmüyordu. Himmler ise yerine oturmuş kemerlerini bağlamıştı bile. Kanaris bir an durakladıktan sonra Himmler'in yanına oturdu. Uçak pistte ilerlemeye başladığı zaman Himmler ''Bir aksilik mi oldu?'' diye sordu. Kanaris arkasına yaslandı. ''Arabanın lastiği patladı.'' dedi. ''Neyse gene de çok teşekkür ederim. Orada bana çok yardım ettin.''
''Yardımcı olmak her zaman beni mutlu kılar.''
Artık havadaydılar. Uçak yükseldikçe motorlarının sesi de giderek boğuklaşıyordu. Kanaris ''Hey Allah'ım bu gece bizimki de tam formundaydı hani.'' dedi. ''Churchill'i getirin.'' ''Sen hiç böyle çılgınca bir istekle karşılaştın mı?''
''Scorzini'nin Mussolini'yi Gran Sasso'dan kurtarmasından sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Führer şimdi mucizelere iyice inanıyor ve bu da sizin ve benim işimi hayli güçleştireceğe benziyor Herr Amiral.''
''Kadaris Mussolini işi başkaydı.'' dedi. ''Scorzini'nin o inanılmaz başarısını küçümsemek istemem ama Churchill işi bambaşka bir mesele.''
Himmler vallahi bilmem diye mırıldandı. Ben de senin gibi düşmanların haber filmlerini izledim. Bir gün bakıyorsun Londra'da, ertesi gün Manchester'da ya da Leeds'de ağzında pürosuyla sokaklarda dolaşıp halkla konuşuyor. Dünyanın belli başlı liderleri arasında en kötü korunanın o olduğunu söyleyebilirim.
Kanaris kupkuru bir sesle ''Eğer sen buna inanıyorsan her şeye inanabilirsin.'' dedi. ''İngilizler için her şey söylenebilir ama aptal oldukları iddia edilemez.'' MI5 ve 6, Oxford ya da Cambridge'de öğrenim yapmış ve insanın daha yüzüne bakarken kurşunu yapıştırıveren pek çok adam çalıştırmıştır. Hem bunlar bir yana ihtiyarın kendisi de yaman. Belki de ceketinin cebinde bir silah taşıyordur. Ve de bahse girerim ki hala yaman bir nişancı sayılır.
Bir nefer onlara kahve getirdi. Himmler, yani sen bu işi yürütmeye pek niyetli değil misin diye sordu.
Kanaris karşılık verdi.
Ne olacağını benim kadar sen de biliyorsun. Bugün çarşamba. Cuma'ya kadar bu çılgınca tasarı unutulup gidecektir.
Himmler kahvesini yudumlarken ağır ağır başını salladı.
Evet, sanırım sen haklısın.
Canaris ayağa kalktı.
Her neyse, izin verirsen biraz uyumak istiyorum.
Amiral başka bir koltuğa geçti. Üzerine bir battaniye çekip rahatına baktı. Önlerinde daha 3 saatlik bir yolculuk vardı. Bu süreyi huzur içinde geçirmek istiyordu. Himmler oturduğu yerden donuk ve sabit bakışlarla amirali izliyordu. Yüzünde hiçbir anlam yoktu, hem de hiç. Şu sağ yanağındaki kas boyuna seyirmese bir cesetten kalır yeri yoktu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.